Sayfa 185. 33. Kasım Necati, keresteci Faik ve bıçkıcı Süleyman'ın gece viranede Süha Pertev'in üzerine çullanıp da sırtından soydukları, ceplerinden çıkardıkları şeyleri hemen Galip Nihat kavramıştı. Durmadan pelerini kendi sırtına, kapşonu başına geçirdi. Elektrik feneriyle tabancayı da birer tarafına yerleştirdi. Yola düzüldü. Nevhayal'in talihsiz sevgilisi, yumruklarla kafası sersemletilip de üç haşarının omuzlarında boş bir mahzene tıkılmaya götürülürken, Galip Nihat, rakibinin peleri içinde, onun biçimine ve kimliğine bürünerek, onun yerine Nevhayal'e kavuşmaya gidiyordu. Bu girdiği yabancı kimlik içinde sonuna kadar kişiliğini belli etmeden, aşkın sonucuna varma komedyasını ustalıkla oynamayı başarırsa, kendini dünyadaki sanatçıların en büyüğü ve en mutlusu sayacaktı. Öç almanın bu şekline dost, düşman şaşacaktı. Sevinçten ve çarpıntıdan tıkana tıkana divan yolunu buldu. Vakit tam gece yarısından sonra saat yarım sularıydı. Nevhayal'in arka sokağına dolandı. Dar ve karanlık yolun ilerisindeki küçük kapı denizaltı parolasıyla açılmaya hazır duruyordu. Bu büyülü sözcük kendini ta Nevhayal'in kucağına kadar çıkaracaktı. Bu sessiz sokağa sapacağı sırada biraz ileriden adım sesleri duydu. Ve sonra karşıdan bir karaltı belirdi. Kuşkulandırılmamak için sapmadı. Karaltının belirdiği yöne yürüdü. Uzaktan vuran ışıkla şıklığı, güzelliği ve körpeliği seçilen bir gençle karşı karşıya geldi. Hiç aldırmadı, yürüdü. Öteki de geçti. Galip Nihat'ın içinde bir kuşku uyandı. Köşe başını bulunca duvar açısının öbür kenarı arkasına gizlenerek zamparaya benzeyen bu genci gözetlemeye başladı. Çok geçmeden bu kuşkusunda pek haklı olduğunu anladı. Çünkü öbürü kendine bir yolcu süsü verip yolu boyladıktan sonra geri döndü. Dört yanına bakındı. Kendini yabancı bakışlardan kurtulmuş bulunca dar sokağa sapıverdi. Orada Nevhayal'in arka kapısından başka girecek bir yer yoktu. Bu züppe nereye gidiyordu? Şüphesiz oraya. Şüphesiz bu da evin yanıklarından biriydi. Şairin dediği gibi bu akşam aynı evde mihman mihman üstüne nasıl olacaktı? Galip Nihat'ın merakı arttı. Karagöz'ün narçıl beyini andırır bir hoppalıkla gölge gibi içeri dalan bu oğlan da gece davetlilerinden biri olmalı. Galip Nihat da bu gece önemli bir davetliye vekil olarak gelmiyor muydu? Öteki içeri girsin de kendin için girmesin. Bu parolalı gece konuklarının sayıları fazla oluyorsa kendine ne? Onu davet edenler düşünsünler. Bu düşünce pek yerinde. Ama içeri nasıl girecekti? Evin birinci ziyaretçiyi sindirmesi için biraz bekledi. İçerideki konukseverler ilk geleni odalarının ya da gönüllerinin hangi köşesine yerleştireceklerse yerleştirsinler, birbiri üzerine rastlayan bu gizli ziyaretlerden şaşırmasınlar diye 5-10 dakika ara vermek gereğini duydu. Sonunda kapıya yanaştı. Parmağının ucuyla bir iki fiske vurdu. İçeriden çarpıntılı ve hemen yarı işitilir bir ses. "Kimdir o?" "Denizaltı." Bu anahtarla kapı ağır ağır açıldı. Nihat'ın yüzü pelerinin başıyla tanınmayacak biçimde örtülüydü. Hemen içeri daldı. Giriş yeri karanlıktı. Eline mini mini yumuşakça bir kadın eli yapıştı. Kör baba gibi onu karanlığın derinliğine çekti. Hem ağır gidiyorlardı hem bu yedekçi kadın çekingen titrek bir sesle "Ah Süha beyefendi, biraz geç kaldınız. Küçük hanım meraktan bitti. Eğer gelmeyeydiniz bayılacaktı. Düşmanların şerrine uğramanızdan pek korkuyordu, pek." Galip Nihat eli elinde bulunan kadının Nevhayal'in becerikli şeytan hizmetçisi Mah olduğunu anladı. Sesinden tanınmak tehlikesini düşünerek cevap vermiyor, yalnız dinliyordu. Kız fısıltılarıyla şunları söylüyordu. "Lemiye'nin yaptıklarından sonra bizim beyefendi ile hanımefendi merak getirdiler. Kızlarının da böyle bir kazaya uğramasından korkuyorlar. Bu vakit evin içinde lambayla gezinsek hemen ne var sorusuyla odalarından dışarıya fırlıyorlar. Kendi evimizde hırsız sakıntısıyla yaşıyoruz. Tesadüfe bakınız ki Nevhayal Hanım'ın abi Sururi Bey de bu gece burada. O Beşiktaş'ta üç güveyisi değil miydi? Karısıyla kavga etmiş. İçmiş buraya gelmiş. Bereket versin erken sızdı. Bu aralık karılar kocalar arasında bir geçimsizlik var ki. Şimdi ikisi el ele bir merdivenden çıkıyorlardı. Galip Nihat derin bir susuşla hep dinliyordu. Beyefendi ile hanımefendi kızlarını merak ediyorlar. Geceleri evi sıkı bir düzen altında tutmak istiyorlar da ya o deminden giren şık oğlan kimdi? Mah onu nereye sakladı? Süha Perte Bey'in davet edildiği bir gecede bir başkasının da çağrılmasına ne anlam verilebilirdi? İlk merdiveni bitirdiler. Bir sofa geçtikten sonra bir merdiven daha çıkmaya başladılar. Hep el ele yürüyorlardı. Fısıl fısıl dert döken Mah, sözlerinin hiçbirine ufacık bir karşılık göremeyince, "Süha Beyefendi, hiç cevap vermiyorsunuz. Buradan başlasın," dedi. Düzmece Süha Pertev şimdi artık ağız açmak zorunda kaldı. Sesini nazikleştirmeye başlayarak, "Çarpıntıdan tıkanıyorum da." "Oo, gerçekten titremeler içindesiniz. Çarpıntıdan sesiniz bile değişmiş. O kadar korkmayınız, işte geldik. Merdivenin üst başında küçük hanım da yüreği çarpa çarpa sizi bekliyor." 5-6 basamak çıktıktan sonra Mah, delikanlının elini Nevhayal'inkine teslim ederek, "Alınız emanetinizi." Nevhayal çarpıntılar içinde ezgin, üzgün, titrek, kırık dökük bir sesle, "Süha, niçin bu kadar geç kaldın? Meraktan bitiyordum." "Eyüp Sultan'a kurban mı adamadım? Tez veren dedeye mum mu?" "Mah, hadi de odada görüşürüz. Fakat hanımcığım, beyefendiyi 2 saatten fazla tutmayın. Şafak atmadan onu buradan uçurmalıyız, anlıyor musunuz?" Hizmetçi kız usul usul geri döndü. Galip Nihat, sofanın karanlığından yararlanarak Süha Pertev'in hesabına özlemler içinde yanmış iki kolunu bütün aşkıyla Nevhayal'in ince beline sardı. Onu bütün gücüyle kavradı. Uzun ayrılık acılarıyla kavrulan dudaklarını vefasız sevgilisinin heyecandan ısınmış yanaklarına yapıştırdı. Kızın kemiklerini çatırdatarak o gece pek kesin bir aşk sonucuna varmak niyetiyle gelmiş olduğunu ispata uğraşıyordu. Kız, yüzüne fışkıran solukların alevleri altında kavrularak incecik gövdesini saran demir kıskaçların arasında ezilip bitiyor, bu saldırıyı acele ve hatta biraz vahşice buluyordu. Ne var ki sevda hırsızının üzerindeki pelerinden Süha Pertev'in kullandığı mimoza kokusunu aldıkça kendini şair sevgilisinin kolları arasında sanıyor, mutluluğun verdiği gönül sarhoşluğu içinde dayanmaya gayret ediyordu. Böyle sarmaş dolaş odaya girdiler. Tavanın ortasından sarkan elektrik ışığı lekesiz bir güneş berraklığıyla içerisini gündüze çevirmişti. Galip Nihat'ın başında hala burnunun tepesine kadar geçirildi duran kapşon kişiliğini saklıyordu. Kızın ilk işi kapının anahtarını içeriden 2 defa çevirmek oldu. Dışarıdan birisinin birdenbire odaya girivermesinden pek korkuyordu. Süha Pertev'in postuna bürünen Galip Nihat, tanınmak tehlikesinden kurtulmak için elini ışık fışkıran şişeye uzattı. Çevirdi. Hemen akım kesilerek odanın içi kapkaranlık oluverdi. Nevhayal şaşırarak, "Niçin karanlık olmasını istiyorsun?" Düzmece Süha Pertev, bütün düzenciliğiyle sesini değiştirmeye çabalayarak, "Uzun süredir karanlıkta durduğum için ışık kuvvetli geldi. Kör olacağım sandım." "Sesine ne oldu?" "Saatlerden beri sokağın rutubetleri içinde dolaştığımdan."
"Kısılmış, değişmiş."
"Evet, çarpıntı nezlesine uğradım."
"Hala titriyorsun."
"Yüreğimin yerinden kopamadığına emin değilim."
"Gözünü inceltmeyecek bir petrol lambası yakayım mı?"
"Ne lüzumu var? Belki panjurların ve kapının arasından aydınlık seçilir de senin bu saatte
niçin uyumadığını merak ederek içeri girmek isteyenler olabilir. Birbirimizi Tanrı'nın her şeye can veren güneşi altında tapınan gözlerle az mı gördük? Karanlık aşkımızın ateşini, şiddetini bozacak değil ya. Ben yine sana çıldıran süha pertev değil miyim? Sen yine o yüksek duygulu, güzel nevhayal değil misin? Süha, sesin o kadar eski sesine benzemiyor ki.
Sesim eski sesime benzemezse benzemesin. Gönlüm durmadan senin için yanan yine o eski gönüldür. Rutubetten ses bozulur. Büyük aşklar asla. Fakat ben bu akşam buraya sonsuz aşkımı bir daha söylemeye gelmedim. Geçen dakikaların değerini bilelim. Bildiğimiz şeyleri sayıp dökmeye vaktimiz yok. Şimdi şafak atar. Ayrılmak gerekir. İşte onun için aydınlık istemiyorum. Seninle olduktan sonra karanlık istediği kadar sürsün, razıyım.
Aç kurt kuzuya atılır gibi kıza elleriyle dişleriyle kavrar. Rast gelebildiği ilk kanepenin üzerine serer. Nevhayal bu hayvanca, bu vahşi saldırışta şair Süha'nın nezaketini, onun yumuşak okşayışlarını, sanatçı dokunuşlarını göremez. Hem bu karanlık canavarının bileklerini tüylü, ellerini kaba, parmaklarını boğmaklı, gövdesinin kemiklerini iri bulur. Ses başka, söyleyiş başka. Gövde ölçüleri, derinin sertliği, davranışlarının hoyratlığı hep başka. Süha Pertev'le bunun arasında ceylandan sırtlana kadar bir ayrılık, bir uzaklık var. Nevhayal kuşkulanır. Düştüğü pençeler arasından son gücüyle kurtulmaya çabalayarak,
"Bırak, boğulacağım."
"Gönlüm senin tutsağındır. Fakat aşk emir dinlemez."
Bu aralık dışarıdan tık tık oda kapısı vurulur. Daha şafak atmaya vakit var. Bu ne? Nevhayal'in bayıltıcı acıları üzerinde korkuyla dolu bir heyecan eklenir. Kız çarpıntılar içinde sorar.
"Kimdir o? Ne var?"
"Benim Mah."
"Ne istiyorsun?"
"Yanındakini hemen sav. Bir dakika geçerse tutuklanacaksınız."
Bu düzensiz cevabın verdiği şaşkınlıkla canavarın kolları, dişleri biraz gevşer. Nevhayal bu küçük gevşemeden yararlanarak silkinir kalkar. Hemen elektrik şişesini çevirir. Odanın yoğun karanlığı bir anda gözleri kamaştıran bir şimşek aydınlığına döner. Şaşkınlıktan, tiksintiden saçları dimdik kesilen Nevhayal, karşısında şehvetin en tutkulu ateşleriyle kendine bakan erkeği görünce ellerini dizlerine vurarak "Hadi çık, defol!"
"Galip Nihat!"
"Efendim?"
"Sen burada."
"Evet. Aşkınızın sonucuna varmak için davet olunan Süha Pertev'in övgüye değer ödevini yapmaya geldim."
Kız hemen kapının kilidini çevirip eliyle dışarıyı göstererek,
"Ödevimi tamamlamadan bir yere gitmem."
"Hırsız var diye şimdi bağırırım."
"Davet olunmuş bir zamparayım derim."
Bu sırada merdivenden yukarı üst perdeden sövmeler, saymalar yükselir.
"Yürü habis!" sesleri, utangaç ve savunmasız bir surat üzerine patlayan tokat şakırtıları işitilir. Biraz önce kapı arkasından tehlikeyi haber vermiş olan Mah ortadan kaybolur. Gürültü gele gele sofayı inletir. Defolup gitmemekte direnen Galip Nihat'ın savuşması artık olanak dışına çıkar. Merdivenin, sofanın elektrikleri hep yanar. Çıka çıka ortaya Nevhayal'in büyük kardeşi Sururu Bey çıkar. Rakı başına vurmuş, gözleri kan çanağına dönmüş, bütün sinirlerinin akordu bozulmuş, göğsü bağrı çarpılmış, açılmış bir gecelik entaresi içinde tımarhaneden fırlamış çılgın bir deli halinde. Önünde yellim yelalak, bir don bir gömlek, pek genç, güzel bir oğlan. Sanırsınız ki hamama girmek için sırtından son ince gömleğini çıkarırken depremden kubbe çatlamış, öyle dekolte dışarı fırlamış. Oğlan can korkusuyla kaçıyor, Sururu Bey,
"Hizmetçi döşeğinde tutulan maskara zampara," diyor.
Çocuğun en acıyacak yerlerine şap şup sille yumruk tekme indiriyor. Zavallı için kaçacak yer yok. Sanki bir kapan içinde kedi ile fare. Sanki eski ulusal olgularımızı bütün gerçeğiyle saptayan ibret verici orta oyunu sahnelerinden bir baskın serüveni. Ortada korkak, çıplak, düşkün, aşağılanmış bir zampara,
Tıpkı o bildiğimiz eski tip talihsiz kadıncı kişi, tepesinde de ölçüsüz, insafsız, dayak atan çam yarması bir herif. Öyle ki suçlu, büsbütün öç alanın merhametine kalmış. Eti kemiği onun. Bu öyle bir cinayet ki, zina edenin Tanrı'dan ve kullarından af dilemeye yüzü yok. Aşk ateşini dindirmek, hemen her gencin çekici gücünden kurtulamadığı bir günahtır. Dünya var olalı sürüp gelen bu günahı işlemek için o zavallı çocuk eve girmişti. Bu sevda yurdunda geçirdiği birçok tatlı gecelerin o doyulmaz sefalarına karşı bu akşam nasılsa bir talihsizliğe uğrar. Yakalanır. Bir aralık kuvvetli bir silkinmeyle sarhoşun elinden yakayı kurtarır. Tıpkı kedinin pençesinden kaçmış sıçan gibi önüne çıkan ilk deliye can atar. Öteki de arkasından. Böylece merdivenlerden fırlayarak üst katı boylarlar.
19. ayrımın sonu. Sayfa 191.